23. ayrım, sayfa 454. Anlattıklarına göre Sally Yüzbaşı, University of Maine in Farmington adlı okulda öğrenci kabul bürosunda danışman olarak çalışırken, Komi Respublik'in en eski meslek lisesi olduğu söylenen Pedin Institute'la ilişki kuruyor. Mayıs 1993'te University of Maine in Farmington ile Pedin Institute kardeş okul oluyorlar. Öğretmen mübadelesi başlıyor. Önce Sally Miller, onun ardından aynı okulda uluslararası ilişkilerde yüksek lisans öğrencisi olan 25-26 yaşlarındaki Tiffany Hunter sık tıv kara geliyorlar. Yüzbaşı 4 yıl haftada 18-20 saat Penn Institute'da ders veriyor. Müfredatı kendisi hazırlıyor, kitaplar Amerika'dan geliyor. Enstitünün habire bozulan köhne fotokopi makinesinde çoğaltılıyor, öğrencilere dağıtılıyor. Ama öğrenciler oldukça zeki ve Birleşik Devletler Anayasası'na özel bir ilgileri var. Bizim anayasamızı Rusya'nın dolambaçlı tüzüğünden daha kolay anladıklarını söylüyorlar diye övünmüştü. Dobrota çiftliğinin marangozhanesinde bir taburede oturmuş Alexei'ye, kökten dinci Rus Ortodoksların başkana baskı yaptığını duyduk diyen Sally Yüzbaşı'nın arka planı böyle. Lushkov'un orduya sırt çevirmesinin nedenini böyle açıklıyorlar. Eğer doğruysa onlar için bütün yaptıklarımızdan sonra bu çok esef verici. Siz ne dersiniz, bu doğru olabilir mi Doktor Zelenski? Harlan bir rotar söze karıştıydı. Benim fikrimi sorarsanız Salvation Army'nin geleceği sizin Rus Ortodoks Kilisesi'yle uzlaşmanızdan geçer, yüzbaşım. Patrick'le görüşmeyi denediniz mi? Makul bir adam olduğunu söylüyorlar, sizi dinleyecektir. Hiç sanmıyorum. 97'de Rusya'da özgür ibadet hakkını kısıtlayan ilk yasa geçtiğinde Teğmen Tiffany ile ben sık Tıvkar'da görevliydik. Hatta beni arandı, adımı unutmuştu. Konstantinopolli bayanı da orada tanıdık. Prens Zelenski ve Lady hangi koşullar altında çalıştığımızı kendi gözleriyle gördüler. Öyle değil mi madam? Teğmen Tiffany ve ben ikinci Alexis'in Mesih'in Sık Tıvkar Kilisesi'nin kendi tapulu arsası üzerine inşaat yapmasına engel olduğuna tanığız. Alexis'e döndü. Bütün bunları anlamak o kadar zor ki Doktor Zelenski. Günün sonunda Mesih'in kilisesi İncil-i Şerif'i temel alan bir birlik çağrısıdır. İnananların fırkalara bölünmüş olduğu bir dünyada halkların tümünün değilse bile Tanrı'dan korkan halkların üzerinde birleşebilecekleri yegane ortak payda. İncil-i Şerif. Biz Başkan Lushkov'un kibrinin iyiliği engellemesini doğru bulmuyoruz. Atölyedekilerin yüzlerini teker teker inceledi. Galina Rotar'da karar kıldı. Kibir, özellikle de entelektüel gurur, 19. yüzyıl Rusyası'nın temel hastalıklarından birisiydi. Kişinin kendisinden daha az donanımlı kardeşlerini aşağılamasını getirdi diye sürdürdü. Kibir, şeytanın yeryüzündeki varlığının yeni bir tezahürüdür. 19. yüzyılın kibirli entelektüelleri kardeşliği ortadan kaldırdı. Şeytan daha o zamandan maskesiz dolaşıyordu. O gün olduğu gibi bugün de dolaşıyor. Tanrı'nın seçilmiş halklarından birisi olan Rus ulusu, bir zamanlar İsrail'in çocuklarının yaptıkları gibi ruhundaki kıvılcımı sadece Hristiyanlığı muhafaza etmek ve yeniden yaşatmak üzere alevlendirmezse, dünyanın içine düştüğü feci durum umutsuz bir hale gelecektir. Biz Rus ruhunun sinesine yeni Kudüs'ün tohumlarını barındırdığına inanıyoruz. İsa Mesih'in kutsadığı bu tohumlar ölmeyeceklerdir. Büyük Rus yazarı Gogol'ün dediği gibi Slavlar seçilmiş bir halktır. Mesih'in krallığı dünyada her yerden önce bu ülkede kurulacaktır. Tekrar Alexei'ye döndü. Galina hemşireyle beraber Yekaterinburg'da sessiz kız kardeşliğin temellerini attık dedi. Sovyet yaşamında evin dışında çalışan kadınlara önem verildiğini biliyoruz. Ancak kadın eşitliği için verilmesi gereken cephe savaşı başlatılamadı. Oysa sadece erkeklerin değil Rus kadınlarının da zihniyetlerini değiştirmelerinin zamanı gelmiştir. Rusya'da demokratikleşme sürecine girmiş olduğumuza göre baskı altındaki Rus kadınları birleşip haklarını talep edebilirler. Öyle düşünmez misiniz? Gayri resmi gruplar kurabilir, daha az içkili kocalar, daha üstün kariyerler için mücadele verebilirler. Elbette verebilirler. On binlerce Sovyet insanı tarihi binaların korunmasından hayvan haklarını korumak üzere bağımsız kulüpler kurarken, büyük komünist deneyinin bu noktasında Sovyet kadınları neredeydi? Ben size söyleyeyim, bütün gün işte çalışıyorlar, evi döndürüyorlar, evliyseler çocuk büyütüyor, evli değillerse Bay Okey arıyorlardı. Bay Okey'e razıydılar çünkü Bay Doğru'yu bulmak samanlıkla toplu iğne bulmak kadar zordu ve 20'li yaşların ortasında evlenmeleri bekleniyordu. Galina Rotar'a özel bir yakınlık belirten bakış fırlattı. Ama bu kadınlar sizin sandığınız gibi homurdanmıyorlar dedi. Kadın olarak görevlerinin yemek pişirmek, evi temizlemek, çocuklara bakmak olduğunu biliyorlar. Maria isimli gayri resmi dayanışma kulüpleri kurduk. Kadınların evde oturma haklarını koruma mücadelesi veriyoruz. Galina ve arkadaşları Raisa Gorbaçova'nın şıklığını takdir ediyorlar ama kocasını tekaddüm ediyor olmasını hoş karşılamıyorlar. Öyle değil mi Galina? Galina'ya baktım, gözlerini yere indirdiğini gördüm. Yüzbaşı Salih, Rus kadınlarının çoğu feminizmin pis bir kelime olduğunu düşünürler. Yapacak başka işleri olmayan zengin kapitalist kadınları temsil eden bir kelime. İlk zamanlar Galina ve arkadaşlarıyla Batı feminizminin meselelerini konuşurlarken sıkıldıklarını görürdük. Sıkılırlar, utanırlar, hakir görürler, yüzlerinde boş ifadelerle otururlardı. Bizler de boşa konuştuğumuzu hissederdik, öyle değil mi Tiffany? Doğuştan bağımsız düşünceli kadınlar yok değil, dedi Teğmen Tiffany de. Bunlar kadın davalarının Batı tipi ifadelerine yakınlık geliştiriyorlar. Daha 1980'de bu nedenle yurt dışına sürülen kadınlar vardı. Artık durum daha iyi. St. Petersburglu kız kardeşimiz Olga Lipovskaya, kadın okumaları diye bir samizdat yayınlamaya başladı bile. Şimdilik içinde İngiliz feministlerinin makaleleri, Dr. Spock'tan çocuk bakımı önerileri, kadın şairlerin şiirleri var ama bu sadece bir başlangıç. Gerisi gelecektir ama feminizmin Rusya'nın gündeminde olduğunu söyleyemeyiz. Zaten sistem muhaliflerinin çoğu erkek ve kadınlara ilişkin görüşleri geleneksel değerleri yansıtıyor. Bu nedenle Sovyet muhalifleri ile Batılılar arasında yıllardır gelişen bağlar kadınları kapsamadı. Yani Olga Lipovskaya'nın kitaplığında Our Bodies, Our Self kitabını görürsünüz ama işte o kadardır. Rus kadınlarının çoğu bu konularda bilgisizdir. Hükümetin baskısıyla veya kendi seçimleriyle kadın konularında Batılı kadınların bilinçlerine sahip değiller. Nereden aydın bilmiyorum. Sık Tıvkar'da tanıdığımda kestirememiştim. Belki birkaç sene sonra aynı insanlara Yekaterinburg'la rastlamanın şaşırtıcılığı ya da Farmington kasabası gibi bir yerden bir İncil-i Şerif vaizinin Rusya'nın dünyevi meselelerine vukufu ve ısrarı tahkik etti. Hiç beklemediği bir soru sordum. Rusya'da hangi yıllarda eğitim görmüştün Tiffany? 1980'lerde deyiverdi. Niye sordunuz? Hiç dedim, sadece merak ettim. Gazetecilik okudum. Sonra Moscow News'ta 3 ay exchange muhabir olarak çalıştım. Exchange muhabirin ne olduğunu bilirsiniz değil mi? Şüphesiz. Moscow News o günlerde en glasnost yanlısı yayın organıydı diye anlattı. Geldiğimden bir hafta kadar sonra genç Rus kadın muhabirlerinden birisi, beni ve benimle birlikte gelen diğer Amerikalı exchange muhabir Alan Cooperman'ı tanıtan birkaç paragraf yazmakla görevlendirilmişti. İlk önce bana geldi. Rusya'da sizi en çok ilgilendiren meseleler nelerdir diye sordu. Muhabirin gerçek adını söylemeyeceğim, Katya diyelim. Perestroika ve Glasnost dedim. Bunlarla ilgileniyorum. Katya'nın cevabı çok ilginçti. Bu soruları alana saklayalım, bunlar erkek işleri dedi bana. Moskova'da okuduğum için erkeklerin cinsiyetçi tutumlarını hazırdım. Hatta kadın beyni erkek beyninden farklıdır, bu nedenle kadınlar mantıklı düşünemezler diyen bir mikrobiyolog da tanımıştım. Ama kadınların kendileri aleyhindeki cinsiyetçi tutumları benimsemelerini beklemiyordum. Modern bir aileden geldiğini sandığım Katya'nın erkek işleri sınıflandırması şok etkisi yarattı. 25 yaşındaydı, annesi ve erkek arkadaşıyla aynı evde yaşıyordu. Heyecan ve güzel hediyeler istediği zaman birlikte olduğu bir başka sevgilisi daha vardı. Gazetecilikle bir yerlere gelmeden evlenmek istemiyorum diyordu ama ne istediği konusunda net bir fikri yoktu. İngilizcesi mükemmeldi, bir keresine ona dış muhabir olmak isteyip istemediğini sordum. Şaşırdı, hiç düşünmemişti. Sonradan anladım ki TAS kadın muhabirleri yurt dışına göndermezmiş. Konuyu gazetenin kıdemli editörlerinden birisine açtığımda adam ciddi ciddi, yurt dışına giderse evde kime çorba pişirecek diye sordu. Zaten gazetecilikte pek az kadın vardı. Moscow Times'a haber toplantısına girdiğimizde 26 kişiden sadece birisi, editörün sekreteri hariç kadındı. Sonra da yüzbaşı Sally Miller'ın Ruslara Rusları takdim etmek çabası geldi ki, hele de Alexei Zelenski'nin olduğu bir mecliste sınır tanımayan küstahlığın hayretler verici bir örneğiydi. Sözü astından devralan üst rütbeli kadın, Gorbaçov ve onun glasnost perestroika politikalarının güçlenmesi, daha çok kadının liderlik pozisyonlarına yükselmesi çağrılarını da getirdi diye anlattı. Zaten Gorbaçov'un amacı Leninist ideolojinin esaslarına geri dönmek idiyse böyle de olmak zorundaydı. Çünkü Lenin'in karısı Krupskaya da dahil olmak üzere Rus devriminin ilk günlerinde kilit noktalarda pek çok kadın vardı. Rusya kendisini günümüzde içine düştüğü sakatlayıcı manevi sayrılıktan kurtarmak istiyorsa ister kadın ister erkek kaynaklı olsun bir araya getirebileceği tüm enerjiye muhtaçtır. Nitekim daha 1987'de bir kız kardeşimiz olan Sovyet Kadınları Komitesi Başkanı Zoya Pukova daha çok kadın lidere ihtiyaç duyulduğunu Duma kürsüsünden aykırdıydı. Kadınların gece vardiyalarında çalışmalarını yasaklayan kanunların uygulanmadığını parti kongresinde de dile getirdi. Boşanma sayılarının yükselmesinden, çocuk yaşta suçluların sayısının artmasından kadınların sorumlu tutulmalarını da protesto etti. Buna karşın bir diğer kız kardeşimizin ekonomist sosyolog Tatyana Zaslavskaya'nın kadınları suçlamasını esefle karşıladık. Tatyana geçen Haziran TASA bir demeç verdi. Annelerin çocuklarıyla ruhani meseleler üzerine konuşmak için haftada ortalama 1,5 saatten fazla ayırmadıklarını, bu durumun çocukların suç işleme eğilimlerini arttırdığını söyledi. Oysa hepimiz biliriz ki Rusya'da ev işleri yapmak Batı'da ev işleri yapmaya benzemez. Çamaşır makinesi olan kadın sayısı pek azdır. Galina çamaşırını hala elde yıkıyor, öyle değil mi Galya? Galina Rotar buna da cevap vermezken Harlampi'nin başını pencereden dışarı çevirdiğini fark ettim. Teğmen Tiffany, hazır gelen hiçbir şey yok, unlarını bile kendileri öğütüyorlar diye sürdürdü. Annelerin arada sırada da olsa bir akşam yemeğe çıkmaları mümkün değil. Fast food hiç yok. En basit ihtiyaçları için Moskova'da değil belki ama Taşya'da kuyruklar devam ediyor. Sıktıvkar'da dükkanlar Mart'tan önce açılmazlardı. Sıktıvkar'ın ilk self-servis bakkalı geçen yıl Nisan'da açıldı. Bu da yüzbaşıyı çok mutlu etti.
Self-servis bakkal?
Geçen seneye kadar Sıktıvkar'da dükkanlar Sovyet usulü çalışıyorlardı. Yani mallar tezgahların arkasında saklıydılar. İstediğinizi tezgahlara söylüyordunuz, sonra gidip parasını kasaya ödüyordunuz. Oradan bir fiş veriyorlardı, geri dönüp fişi ilk tezgahlara götürüyor, siparişinizi teslim alıyordunuz. Gözlerim Alexi'yi aradı. Harlampi Rotar gibi o da pencereden dışarı bakıyordu. Duyup duymadığını bilemedim. Tiffany bu şartlar altında kadınların çocuklarına daha çok vakit ayırmaları mümkün değil diye devam ediyordu. Yetkililer kadının hayatını kolaylaştırmaktan bahsediyorlar ama nasıl? Bütün yaptıkları erken evliliği teşvik etmek, anneliği yüceltmek. Çünkü etnik Rusların nüfusu azalıyor. Salvation Army subaylarından biri bıraktı, diğeri aldı. Ailenin önemi bir kez daha artıyor dedi bu defa da Sally Yüzbaşı. Toplumun istikrarını bir kez daha ailede buluyorlar ki bu anlaşılır bir şey. Ama olaylar kadınların aleyhine gelişmeye devam ediyor. Kadınların koşullarını düzeltmekten bahsederlerken temel işlevlerine yani anneliğe dönmelerini hedefliyorlar. Ancak bir yandan da güzellik müsabakaları, defileler, pin-up kültürü gibi iyi Hristiyanların uzak durması gereken gelişmeler teşvik görüyor. Bir zamanların dejenere burjuva adetleri diye aşağılanan makyaj ve süslemeler artık her yerde. Ne hükümet ne de kadın kuruluşları bu konuda bir şey yapıyorlar. Rus sağlık sistemi de tam bir keşmekeş. Kadın doğum hizmetleri daha da kötü durumda. Batılı kadınlar olarak ne yapabileceğimizi sorduğumuzda çoğu Rus omzunu silkmekle yetiniyor. Kadınların işten ayrılması erkeklere yer açacağından hükümetin işine geliyor. Ama aileler tek maaşa kalmayı göze alamıyorlar. Kaldı ki sigorta meselesi var. Çalışmayan kadınlar sağlık hizmetlerinden de mahrum kalıyorlar. Ben 29 yaşındayım Doktor Zelenski. Eski tip bir feminist eylemci de değilim. Ama Rus kadınları benim için kişisel bir sorun olmaya devam ediyor. Bu ülkede çalışmaya geldiğimde içimden fırfırlı bluzlu genç kadınları yakalayıp sarsmak gelirdi. Haydi kalkın diye bağırmak isterdim. Kalkın kendinizi yenilgiye terk etmeyin. Maşa diye bir tiyatroda tam gün çalışan bir arkadaşım vardı. Kolya diye yetenekli bir ressamla evliydi. Bu Kolya günlerce ortadan kaybolur, Maşa'yı iki çocuğuyla bırakırdı. Geçen Kasım'da Teğmen Tiffany ile birlikte Moskova'daydık. Maşa'nın evden ayrıldığını, bir kadın arkadaşıyla beraber yaşamaya başladığını gördük. Maşa genç, güzel bir kadın. Kendisini ve ailesini geçindirebilecek parayı kazanıyor. Kolya'dan neden ayrılmaz? Çünkü onu aşırı seviyor diyorlar ve kendisine saygısı yok. Bunu anlamak bizim için çok zor. Teğmen Tiffany ve ben Maşa'ya reva gördüğü muamele için Kolya'ya çok kızıyorduk. Ama onunla birlikte olmayı, Maşa ile birlikte olmaya tercih ettiğimizin farkına vardık. Neden? Çünkü karısından daha entelektüeldi, daha çok okumuştu ve bu nedenle hayat hakkında söyleyecek çok daha fazla sözü vardı. Biz bu duruma Moskova'dan Sıktıvkar'a, Yekaterinburg'a kadar hemen her yerde şahit olduk. Rus erkekleri cinsiyet şoveni ama Rus kadınlarından daha ilginçler. Onlar gece mutfak masasının etrafında oturmuş geç saatlere kadar konuşurlarken kadınlar ya susuyorlar ya da konuşma ikiye bölünüyor. Birisi edebiyattan bahsediyorsa diğeri akmayan sulardan konuşuyor. Bir defasında ünlü bir edebiyat profesörü kadın ile söyleşi yapıyordum. Kapıda beni bir blue jean gömlek giyinmiş makyajsız karşıladı ve aynı şeyi söyledi. Entelektüel tartışmaları ancak erkeklerle yapabiliyordu. İlk bakışta bunun nedeni kadınların ev işlerinden okumaya ve düşünmeye vakit bulamamaları gibi duruyor. Ama kökenleri daha derinde. Rus kızlarının büyüdüğü erkek egemen ortam onların kendilerini kız oldukları için başkalarından farklı görmelerini sağlıyor. Bu da ya onların zayıf ve hizmetkârhane bir kişilik edinmelerini sağlıyor ya da kadınlıklarını erkekleri manipüle edecekleri bir araç olarak kullanmalarını. Böylece düşünce ve entelektüel uğraşlar erkeklere kalıyor. İncil-i Şerif etütleri okuluna gelen genç adamlardan birisi, bir erkek için en korkutucu sahnelerden birisi bir grup kızı bir kenara çekilmiş konuşurken görmektir demişti. Çünkü bilirsiniz ki gariban bir erkeği çekiştiriyorlardır. Tanrı beni affetsin, o delikanlıya yakınlık hissettiğimi biliyorum. Bazen keleye gelenin, yani bamrap, Rus erkekleri olduğunu düşünmeden edemiyorum. Rus kadınları yılların şartlanmalarını atmayı başarabilirlerse, erkeklerinin verecekleri tepkilerinin güzelliğine şaşıracaklardır diye düşünüyorum. Halen Sıftlıvkar'da mısınız Tiffany, yoksa Yekaterinburg'a mı atandınız? Oo evet, Sıftlıvkar'dayız. Yekaterinburg'a geçici görevle geldik. Biz Sıftlıvkar'ı seviyoruz. Şehirde bir bale kumpanyası var. Onların gösterilerini seyretmek çok zevkli. Ayrıca opera da var. Hafta sonları arkadaşlarla birlikte gidiyoruz. Cumartesi akşamları yemekte beraber oluyoruz. Gerçek bir şölen oluyor. Pazar sabahı kiliseden sonra Farmington'u arıyoruz. Ailelerimizle konuşuyoruz. Siz de misyondansınız öyle mi Sally? Ben öğretim görevlisiyim dediydi Sally. Sıktıvkar'daki Komi Pedagoji Enstitüsü'nde Amerikan araştırmaları dersleri veriyorum. Amerikan jeolojisi, ekonomisi, anayasası, Amerikan ihtilali, insan hakları hareketi, Amerikan kızılderilileri, eğitim sistemimiz İngilizce. Tiffany araştırma yapıyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar yeryüzünde Komi Respublik diye bir cumhuriyetin varlığından bile habersiz olduğumu düşünüyordum. Casey'lerde karşılaştığımızda sormaya vakit bulamadığım soruyu sordum. Sıktıvkar'ı nasıl keşfettiniz? Demek istediğim, nereden aklınıza geldi oraya gitmek? University of Maine Farmington, Ped Institute ilişkileri 80'lerde başladı diye anlattı. Mayıs 1994'te resmen kardeş okul olduk. Bildiğiniz gibi Ped Institute, Komi'nin en eski meslek lisesi. Rusya'nın ve eski Sovyetler Birliği'nin her yerinden öğrenci alıyor. Ücretsizdir, ayrıca öğrenciler ayda küçük bir ücret de ödenir. 1994'ten sonra UMF öğretim üyeleri ve çalışanları Ped Institute'u hiç yalnız bırakmadılar. Bu yılda bizden iki kişi Ludmila Vişeratina ile Katya Basankaviç gitti. Farmington'da hem ders verecekler hem de misafir öğrenci olarak istedikleri kursları alacaklar. Sonra da 4 yıldır Sıktıvkar'da olduğunu, haftada 18-20 saat ders verdiğini, Ped Institute'dan daha önce böyle dersler olmadığını, kendi müfredatını kendisinin hazırladığını, kitapları Amerika'dan getirttiğini, öğrencilere fotokopi dağıttığını anlattı ki, o benim adımı hatırlamamış daha iyiyse ben onun söylediklerini hatırlıyordum zaten. Dayanamadıydım. Fotokopi makineniz tamir oldu mu bari? Adanmış misyonerler de olsalar, meğer ki kişisel nedenleri olsun, iki genç kadının dünyanın hiç bilmedikleri bir coğrafyasında yaşamaya gönüllü olmalarını anlamakta zorlanmıştım. Üstlerine gitmiş olmam biraz da bundan. Sonunda ortaya çıktı ki kişisel nedenleri de vardı aslında. Sally Miller'ın Rusya ile ilgilenmesinin nedeni bu ülkedeki kuzenlerini bulmakmış. Her şey Alman asıllı genç kadının Miller soyadının aslında Mulnere olduğunu keşfetmesiyle başlamış. Bu keşfi onu Almanya'daki Salzburg Üniversite Kütüphanesi'ne götürmüş. Orada soyadının değirmen sahibi ya da değirmenci anlamına geldiğini öğrenmiş. Buradan yola çıkmış, sülalesinin izini 1688'de Göbel'de doğan Jakob Mulnere diye birisine kadar sürmüş. Anna Katerina Wendel isimli bir hanımla evlenen bu Mulner'in 5 çocuğundan birisi olan Ludwig'in 1754'te Good Ship Edinburgh isimli gemiyle Amerika'ya göçmüş, Philadelphia'da karaya ayak basmış olduğunu öğrenmiş. Ludwig Mulner'e oradan North Carolina eyaletine geçmiş evlenmiş. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda oğluyla birlikte savaşmış. Aile zaman içinde kıtanın batı eyaletlerine taşınmış. Öte yandan Ludwig'in bir de küçük kardeşi varmış ki o Çariçe Yekaterina'nın davetine icabet edip Rusya'ya göçmüş. 1767'de Volga üzerindeki Göbel, dipnot Rusça adı Ust-Krasnuşa, kasabasını kurmuş. Bu Mulnereler 1. Dünya Savaşı'na kadar Göbel'de rahat bir hayat sürmüşler. Hatta Bolşevik devrimi döneminde ailenin reisi olan Matyas Mulnere kasabanın en zenginlerinden birisiymiş. Buna rağmen savaş çıkınca Amerika'ya göçmüşler ama vatan hasretine dayanamayıp 6 ay içinde Rusya'ya geri dönmüşler. 2. Dünya Savaşı'na kadar nispeten hasarsız bir yaşam sürmüşler. Derken 1941 Eylül'ünde bir gece vakti kapılarına bir at arabası dayanmış. Sürücü kendilerine 24 saat içinde toplanmaları emrini tebliğ etmiş. Bizi nereye götürüyorsunuz diye sorduklarında Volga'ya demiş. Kendileri gibi bir Volga Almanı olan üniformalı arabacı. Topunuzu nehire atıp boğacağız. Öyle olmamış ama önce bir tekneye ardından bir trene tıkılmışlar. Trudarmia'da çalışmak üzere Sverdlovsk'a sevk edilmişler. Trudarmia dedikleri ağır çalışma kampı. Gulaklardan farklı olarak Trudarmia'da çalışanlar hüküm giymemiş mahkumlar. Matyas Mulnere Sverdlov soğuğuna dayanamamış. Geldiklerinin ilk haftasında ölmüş. Eşi ve çocukları Sovkoz'da çalışmaya başlamışlar. Sovkoz dedikleri de devlet çiftliği. Kolhozdan farklı çalışanlarına çok az da olsa bir ücret ödüyor olması. Tulayev gibi Molnereler de Glasnost'tan sonra memleketlerine geri dönmemişler. Daha doğrusu dönememişler. Sally Miller, Matthias'ın 82 yaşındaki eşi Rosa'yı ve kızı Anna'yı Sverdlovsk'ta bulduğunda, yaşlı kadının söylediği ilk cümle, ''Demek annemler fikir değiştirmeselerdi bugün ben de bir Amerikalı olacaktım.'' olmuş. Rotarlar ve Dobrota çiftliğiyle tanışması da bu seyahati sırasında olmuş. Harlampi, yüzbaşı Sally'nin akrabalarını bulmasına yardım etmiş. Volga Almanları bugün artık Almanya'da kimsenin bilmediği bir Almanca konuştuklarından Sally'nin Almancası anlaşmalarına yetmemiş. Harlampi'nin yardımıyla Rusça anlaşmışlar. Dahası onlar hala Katolik dedi Sally. Kuzen Rosa'nın 4 çocuğuna 10 emri, havarileri, Efendimiz İsa Mesih'i öğretmiş olduğunu görünce onunla gurur duydum. Sabah evden çıkarken, gece yatarken ve tabii kimse bize bakmazken diye güldü. İstavroz çıkarmayı da. Hayatları çok zor geçmiş, sovhozdan kaçırdıkları yumurtaları biriktirir, Noel ve Paskalya'da gizli gizli Rivvel Kuhen yaparlarmış. Normal zamanlarda bütün yedikleri ekmek ve patatesmiş. Bazen patates bile bulamazlarmış. Böyle zamanlarda Rosa ormandan topladığı otlardan şiçi kaynatırmış. Tabii eğer orman donmuş değilse. Anna o çorbayı içtiğinde saçının dibinden ayak parmaklarına kadar kızardığını, derisinin kanayacak kadar kaşındığını hatırlıyor. Ama öyle açmış ki yemekten başka çaresi yokmuş. 12 yaşındayken besletme bozukluğundan neredeyse ölecekmiş. Derimin bembeyaz olduğunu hatırlıyorum derken yüzünde beliren ifadeyi görünce başka bir şey soramadım. Manto yok, ayakkabı yok, saman doldurulmuş yer yatağı. Biliyor musun, Rosa'nın sesi hala çok güzel. Grosser Gott gibi bin yıllık ilahileri bile söyleyebiliyor ama Anna o Rusçadan başka dil bilmiyor. Anna bekar mı? Hiç evlenmemiş mi? Evlenmiş dedi. Görücü usulü evlenmiş. Sovkoz'daki yaşlı bir kadın çöp çatanlık etmiş. Chelyabinsk'ten Leo Lang isimli birini bulmuş. 1963'te evlendirmişler. Lang da Alman kökenli ama Luterci, daha doğrusu Piestrist bir aileden. Onlar Saratov'dan sürgün gelmişler ama Sibirya değil, Kazakistan'a tehcir edilmişler. Oradan Chelyabinsk'e gelmişler. Chelyabinsk, Sverdlovsk'un güneyindeki sanayi şehri. Yekaterinburg'a çok yakın, biliyorsun. 40'lı yıllardaki nüfusunun hemen tümünü Trud Armiya çalışanları ve onların çocukları oluşturmuş. Günümüzdeki ahalisi de onların çocuklarının çocukları. Leo uzun boylu, yakışıklı biri. Anna ilk görüşte aşık olmuş. Bugün bile anlatırken genç kız gibi kızarıyor. Leo da onu beğenmiş. 10 gün içinde evlenmişler. Anna Chelyabinsk'e Leo'nun ailesinin yanına taşınmış. Leo ailenin tek çocuğuymuş ve annesi Maria Fyodorovna immer böse, her zaman öfkeli, her zaman azarlayan bir kadınmış. 1983'e kadar çiftin kendilerine ait bir yerleri olmamış. Sonunda 1,5 odalı bir yere taşınmışlar. Aynı yıl cesareti ve fiziki gücü nedeniyle Sibirya Katoliklerinin Demir Keşiş ismini taktıkları Omsklu bir gezginci papaz Peder Swindinki gelmiş. Katolik cemaatini toplamış, komünistlerin toplantı salonuna dönüştürdükleri eski kilisede ibadete başlamışlar. Anna ayinleri kaçırmaz olmuş, Leo'yu da ihtida etmeye ikna etmiş. O da söz vermiş, yeni kilisenin inşası bitince orada vaftiz olacakmış. Yeni bir kilise var. Evet var, Almanlar inşa ediyor. Berlin'den 4 tane de papaz yollamışlar. Kiliseyi eski kışlanın olduğu yerde inşa ediyorlar. Orada her şey bittiğinde ayakta kalan rüyaların dillendirilmeyen güçlü bir simgesi gibi yükseliyor. Ama ne yazık ki Leo orada vaftiz olamayacak. Çeçenistan'da öldürülmüş çünkü.